Zaman Tüneli. Sevgili dinleyiciler, Bir Zaman Tüneli programından daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan önce bu programa emeği geçenler ve tüm TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Türk tarihinden eski bir sayfayı açıyoruz. Rumeli'nin fethinin hikayesini ve Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın hayatını anlatmak istiyoruz. Şeyh Mahmud'un Süleyman Paşa Rumeli'yi fethettiği zaman kendisini tebrik için yazdığı "Velayet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın" mısraları hala tazeliğini muhafaza etmekte, hala dillerde ve gönüllerde dolaşmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı fethetti ve beylik merkezini buraya taşıdı. Şehir zamanla harap olmuştu. Burayı tamir etti, muhteşem binalarla güzelleştirdi. Camiler, imaretler, hastahaneler ve çarşılar yaptırdı. Medreseler kurdu. Böylece Bursa, Yakın Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri haline geldi. 1327 yılında ilk Osmanlı akçesi, yani gümüş sikke, burada kestirildi. Bu tarihlerde Osmanlı Beyliği'nin hudutları Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru hayli genişlemiş bulunuyordu sevgili dinleyiciler. Kartal dolaylarında Türk süvarileri at oynatıyorlardı. Orhan Gazi, İznik'i kuşatan birliklerin başına geçti ve bu tarihi şehri şiddetle tazyik etmeye başladı. Türklerin birbirini kovalayan ve netice itibariyle pek ehemmiyetli olan zaferleri Bizansları telaşa düşürdü. İmparator 3. Andronikos, Asilzadeler Meclisi'nin bir celsesinde, "Osmanoğlu, yeni bir devletin temellerini atmak yolundadır" dedi ve hemen arkasından gururla ilave etti. "Fakat ben, Bizans İmparatoru Andronikos Paleologos, bu imkanı Türklere vermeyeceğim." Ancak bu toplantıda Grand Domestik, yani kara orduları kumandanı olan Ioannes Kantakouzenos da söz aldı ve felaketin pek uzak olmadığını ifade etti. Eğer onları geriye atamaz, İznik'i kuşatmadan kurtaramazsak, Bizans kapılarında, hatta Rumeli'de Türk süvarilerini görmemiz pek muhtemeldir dedi. Hayatı binbir macera içinde geçen Ioannes Kanta Kuzenos telaşlarında, endişelerinde haksız sayılmazdı sevgili dinleyiciler. Türkler Rumeli'ye er veya geç fakat muhakkak ayak basacaklardı. İmparator Andronikos kısa süren bir hazırlık devresinden sonra 1329 yılı Mayıs ayında Üsküdar'a geçti. Karargahını sahilde Flokren kasabasında kurdu. Mağrur imparator Osmanoğlu'nun zevali yaklaştı diyordu. Zaferi daha savaş başlamadan kazandığını zannediyordu. Orhan Gazi ne yaptı? Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bıraktı ve 8000 kişilik ordusuyla Bizansların üzerine yürüdü. Darıca ile Eskihisar arasında Pelekanon mevkiinde iki ordu karşılaştı sevgili dinleyiciler. Orhan Bey savaş başlamadan evvel kısa bir hitabede bulundu ve harp kaybedildiği takdirde Osmanlı beyliğinin bekasının tehlikeye düşeceğini hatırlattı. Allah bize o günleri göstermesin dedi ve hücum emrini verdi. Türklerin şiddetli taarruzları karşısında Bizans ordusu bozguna uğradı sevgili dinleyiciler. Hatta yaralanan imparator güçlükle kaçıp İstanbul'a kapağı atabildi. Bu Pelekanon zaferinden sonra İznik'te kapılarını Türklere açtı sevgili dinleyiciler. Ve İznik Osmanlı beyliğinin yeni merkezi oldu. Bundan 4 yıl sonra Bitinya'nın zahire ambarı olan Gemlik fethedildi. Hemen arkasından İzmit alındı. Arkasından Karesi beyliğine ait Balıkesir, Manyas, Kapı Dağı ve havalisi Osmanlı beyliği hudutları içine girdi. Osmanlı Türklerinin bundan sonraki en mühim hedefleri Rumeli'ydi. Şehzade Süleyman Paşa kumandasındaki kuvvetler Türklere bu memleketin kapılarını açacaklardı. Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğluydu. 1316 yılında dünyaya gelmişti. Annesi Nilüfer Hatun'du. Babasının yaptığı harplere küçük yaşta katılmış, yararlık ve yüzaklığı göstermişti. Orhan Gazi oğluyla iftihar ediyordu. Şanlı bir halef yetiştiriyoruz diyordu. Osmanlıların ilk devirlerinde beylerbeylik makamı bir taneydi. Bütün ordu işlerinden o mesuldü. Buna bazı tarih yazarları vezir de derler. Orhan Gazi'nin ilk veziri veya başkumandanı kardeşi Alaaddin Paşa'ydı. Onun vefatı üzerine bu vazifeye Süleyman Paşa, Şehzade Süleyman Paşa getirildi. İzmit ve havalisi fethedildikten sonra burasının idaresi de Süleyman Paşa'ya bırakıldı. Süleyman Paşa o kadar adalete düşkündü ki bu adalete dayanan idaresi sayesinde bu civardaki kalelerin birer birer Türklerin eline geçmesini temin etti. Rumlar arasında bile nam saldı. Ancak adının tarihlerimizde ebedi kılınması hiç şüphe yok ki Rumeli fethiyledir. Osmanlı Türkleri Süleyman Paşa'dan önce 1321'de Mudanya'yı aldıktan sonra akın maksadıyla Marmara'dan Doğu Trakya sahillerine geçmişler. Oralarda bir yıldan fazla dolaşmışlar, sonra tekrar Anadolu'ya dönmüşlerdi. Bu ilk geçiş onlara dolaştıkları memleket hakkında bir fikir vermişti. Bu akın Bizans İmparatoru II. Andronikos'u da hayli korkutmuştu sevgili dinleyiciler. Bundan sonraki geçişlerde ise Bizans'taki taç ve taht kavgalarından faydalanıldı. Bizans İmparatoru Andronikos 1295 yılından beri oğlu 9. Mikael ile beraber ortak saltanat sürüyorlardı. 9. Mikael 1320'de öldü. Bunun Manuel ve Andronikos adlarında iki oğlu vardı. İkinci Andronikos torunu olan genç Andronikos'u çok severdi. Daima yanında bulundururdu. Ben ölürsem Bizans tacını sen giyeceksin derdi. Fakat genç Andronikos Bizans tahtına bir an evvel geçmek istiyordu. Onun için 1321'de İstanbul'dan kaçtı, Edirne'ye geldi. Taraftarlarının topladığı orduyla birleşerek dedesinin kuvvetlerine karşı yürüdü ve Trakya'yı aldı. Bu sırada Bulgarlar Edirne önüne gelmişlerdi. Genç Andronikos büyük kayıplarla Bulgarları dağıttı. Yeni Bulgar çarı Andronikos'la Edirne yakınlarında bir barış anlaşması imzaladı. Bunun üzerine ihtiyar ikinci Andronikos Orhan Bey'den yardım istedi. Rumeli'ye kuvvet gönderildi ama bir muvaffakiyet kazanamadılar. Genç Andronikos duruma hakim oldu. Dedesini tahttan indirdi, imparatorluğunu ilan etti. İşte Türklere karşı verdiği Pelekanon Harbi'nde mağlubiyete uğrayarak İstanbul'a kaçan bu genç Andronikos'tu. Bu da 1341'de ölünce devleti 9 yaşındaki oğlu 5. Yohannes'e bıraktı. Naip olarak da Yohannes Kanta Kuzenos'u gösterdi. Ana kraliçe aslen Fransız olan kraliçe Anna'ydı. Kanta Kuzenos kızı Eleni'yi İmparator 5. Yohannes'le evlendirerek imparatorun kayınbabası olmak ve bu surette daha çok nüfus kazanmak istiyordu. Senato üyeleri ise Doğu Roma İmparatorunun alacağı kadının Teba'dan değil de başka memleketten olmasının eskiden beri gelenek haline geldiğini söylüyorlardı. Böyle olursa ihtiyaç hasıl olduğunda o yabancı memleketten yardım istenebileceğini ileri sürüyorlardı. Ana kraliçe de bunların fikrini tuttu. Bunun üzerine anlaşmazlık baş gösterdi. Kanta Kuzenos İstanbul'u terk ederek Makedonya'ya gitti. Başta Alexios Apakokos olmak üzere rahipleri ve düşmanları bundan faydalanarak aleyhlerinde birçok, Kanta Kuzenos'un aleyhinde birçok iftiralarda bulundular. Ana kraliçeye Kanta Kuzenos imparator olma sevdasındadır dediler. Bir bahaneyle İstanbul'a çağırın, gelirse yakalayıp hakkında tahkikat açın dediler. Kraliçe de Kanta Kuzenos'a şu haberi gönderdi. Dedi ki, Makedonya'daki süvari alaylarını alarak acele İstanbul'a gel. Tabi Kanta Kuzenos'un akrabaları başkentte hazırlanan tuzağı, entrikayı kendisine haber verdiler. Dediler ki, güneşi görmek, karanlıktan kurtulmak istersen itaat etme. Eğer bunların dediklerini yaparsan ölmeden evvel karanlığa boğulacaksın. Yani gözlerini oyup seni Marmara Denizi adalarına bir hapsedeceklerdi manasına geliyor bu. Tabi Kanta Kuzenos hayatının tehlikede olduğunu anladı. Ve kraliçenin emrini alır almaz isyan bayrağını kaldırdı. 1341'de Dimetoka'da imparatorluğunu ilan etti. Bunun üzerine Bizans senatosu bunun yerine büyük domestikliğe Alexios Apakokos'u seçti. Hiçti bu adam. Birden büyük dukos yani deniz kuvvetleri başkumandanı oldu. Daha sonra da kara kuvvetleri başkumandanı oldu. Kısa sürede bütün idareyi eline aldı. Bizans merkezindeki Kanta Kuzenos'un akrabalarını, dostlarını yakalatıp Büyük Saray'ın kulesini hapsetti. Bu sırada Trakya'da da iç harp başladı, her tarafa yayıldı. Kanta Kuzenos bir taraftan iç savaş, diğer taraftan Bulgar saldırılar içinde bunalıp kalıyordu. Devamlı taziklerden kurtulmak ve imparatorluğu bir an evvel ele geçirmek isteyince Kanta Kuzenos, Aydın hükümdarı Gazi Umur Bey'e başvurdu, ondan yardım istedi. Umur Bey, yardıma geldi 32 gemi ve 29 bin askerle. Dimetoka'ya saldıran Bulgarları oradan kovdu. Umur Bey ertesi yıl Rumeli'ye geçti ve bu esaslı yardım sayesinde Kanta Kuzenos rahat bir nefes aldı. Umur Bey bir taraftan Bizans İmparatorluğu'nun iç işlerine müdahale ederken, diğer taraftan da amansız deniz harpleri vererek düşmanlarını dehşet içinde bırakıyordu. Artık Ege adalarındaki Latinler karşı koymaktan aciz kalmıştı. Bunlar ve imparatorun annesi Papa 6. Clementus'a müracaat edip yardım istediler. Papa da Rodos şövalyelerinin, Cenevizlerin ve daha başka denizci milletlerin yardımlarıyla bir Haçlı donanması kurdurtup bunu bunların üzerine gönderdi. Martino Zaccaria kumandasındaki bir donanma İzmir'e baskın yaptı. Aşağı şehirde iç limanın ağzını koruyan Hisar'ı ele geçirdi. Aydınoğlu Umur Bey'in tersanesini yaktı, filosunu tahrip etti, ancak yukarı kale Aydınoğulların elinde kaldı. Bu İzmir hadisesinden sonra kısa bir müddet için Kantakuzenos hamisiz ve müttefiksiz kaldı. Bunun üzerine Gazi Umur Bey'in tavsiyesiyle, tavasutuyla Orhan Bey'e başvurdu. Artık Osmanlı Beyliği güçlü bir devlet haline gelmişti. Orhan Bey 6000 kişi gönderdi Kantakuzenos'un yardımına ve bu askerlerle beraber Kantakuzenos Edirne'ye girdi. Sonra ikinci defa taç giydi orada. Edirne'den sonra batıdaki Karadeniz sahillerinde kendine bağladı. Aynı yıl kızı Teodora'yı nikahla Orhan Bey'e verdi. Orhan Bey Kantakuzenos'un damadı oldu. Ve Türk kuvvetleriyle İstanbul'un üzerine yürüdü. 1347 yılında şehre girdi. Bizanslılar, imparator Türk kılıçlarının gölgesinde tahta oturdu diyorlardı. Böylece Kantakuzenos 6. Ioannes adıyla bir defa daha imparator ilan edildi. 10 yıl süreyle devleti idare etti. Kızı Elena'yı eski imparator 5. Ioannes'e verdi. Bu suretle Orhan Gazi ile eski imparator 5. Ioannes'le bacanak oldular. Bu sırada Sırp kralı Stefan Duşan Selanik'i almak için harekete geçti. Bunun üzerine Süleyman Paşa 20 bin kişilik bir orduyla o tarafa giderek durumu düzeltti. Şimdi bu Kantakuzenos imparator oldu ama taht ortağı olan eski imparator 5. Ioannes'e güvenemiyordu. Onun kendisine karşı taarruza geçeceğinden endişe ediyordu. Tuttu oğlu Mateos'u. Mateos daha önce Rodoplar'da bir bölgeye hakimdi. Orayı paleologlara bıraktı, eski imparatora bıraktı ve Mateos'a Edirne havalesini verdi. Eski imparator da Venediklerden para yardımı aldı ve tuttu bu Mateos'un topraklarına yürüdü. Edirne'ye yürüdü yani. Yani yeni imparatorun oğlunun topraklarına. Mukavemetle karşılaşmadı. Edirne'de ona kapılarını açtı. Fakat Mateos iç kaleye sığınmıştı. Kantakuzenos Türklerden de yardım alarak Edirne'ye yetişti. Şehri o 5. Ioannes'in paleologosların elinden aldı. Ve halk teslim oldu. Şehir yağma edildi. Böylece cezalandırıldı 5. Ioannes'e teslim olan Edirne halkı. Bunun üzerine paleologoslar Sırplardan, Bulgarlardan yardım istediler. 4000 süvari getirttiler. Kantakuzenos da damadı ve dostu Orhan Gazi'den Süleyman Paşa kumandasında 10.000 kadar Türk muharibinin yardımını sağladı. Zafer Türkler tarafında kaldı. Tabii Kantakuzenos devamlı Türklerden yardım gördüğü için Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni onlara verdi. Süleyman Paşa bu kaleye bir miktar asker bıraktı. Geri kalan kuvvetlerle Anadolu'ya döndü. Çimpe Kalesi'ne yerleşen 3.000 kadar Türk askeri ailelerini de getirip orada iskan ettiler. Bir kadı tayin edildi ve buraya bir cami yapıldı. İşte Çimpe, Türklerin Rumeli'deki ilk karargahı, ilk üssüdür. Bu sırada Rumeli'de bir deprem oldu. Trakya'daki birçok kalelerin duvarları yıkıldı. Hatta İstanbul surları bile harap oldu. İşte Çimpe'deki Türk kuvvetleri bu fırsattan istifade ederek bir baskınla Gelibolu'yu da zapt etti. Orhan Gazi 1354 yılında Erdena oğullarının elinde bulunan ve pek mühim bir şehir olan Ankara'yı fetheden oğlu Süleyman Paşa'ya Rumeli harekatına başlaması emrini verdi. Süleyman Paşa nihayet maksadıma nail oldum. Allah'a şükürler olsun diyerek hemen hazırlıklara başladı. 20 bin kişilik muntazam bir orduyla Çanakkale Boğazı'nı sayısız gemileriyle geçti. Bu geçişi sallara bindirdiği 80 dilaverle başardığı yolunda eski tarihler bilgi vermektedir. Onun için diyor ya, geçtiler sal ile Rumeli'ye, arttı şanımız. Mehter Marşı'nda da bu sallarla geçtiğine dair rivayetler de var. Şehzade Süleyman Paşa Gelibolu'da Rumeli'ye yerleşmek için bir köprü başı kurdu. Limanı da ele geçirdi. Fethedilen yerlerin halkına dokunulmadı. Osmanlı geleneğine uygun olarak iyi muamele edildi. Bununla beraber buralara Anadolu'dan bir miktar da muhacir getirildi. Bu yerleşme daha sonraki yıllarda Bizans'ın deniz cihetinden Avrupa ile olan ulaşımını kesmeye ve Rumeli'yi fethetmeye doğru atılmış bir adımdı. Süleyman Paşa Gelibolu'da kendine bir karargah yaptırdı. Bu fetihler sırasında kendisine yardım eden kumandanlar arasında Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey'i, Gazi Hazıl ve Yakup Ece Beyler de vardı. Rumeli'nin fethi en ufak teferruatına kadar tespit edilmiş bir plan dairesinde yapılıyordu. Osmanlı Türkleri Gelibolu'ya iyice yerleştikten sonra üç yönde uç teşkil ettiler ve fetihlerine devam etmeye başladılar. Birinci uç sahilden Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul. İkinci uç ortadan Konurhisar, bugün Korudağ denilen yer. Buranın üzerinden Malkara, Hayrabolu ve Vize. Üçüncü uçta Meriç Vadisi'nde İpsala, Dimetok'a ve Edirne istikametinde yapılacak fetihlere birer uç teşkil edeceklerdi. Nitekim öyle oldu. Bu arada sevgili dinleyiciler, bu havalideki muharip Rumlar Anadolu'ya geçirildi. Herhangi bir isyan çıkmasını önlemek veya Hristiyan devletler tarafından yapılacak bir takım taarruzlara mani olmak maksadıyla burada yaşayan muharip Rumlar, silah tutan Rumlar Anadolu'ya göçürüldü. Süleyman Paşa fetih sahasını daha kuzeye götürdü ve Doğu Trakya'ya ayağını bastı. Malkara ve Keşan'dan sonra Çorlu'yu da alarak İstanbul'la Edirne'nin yolunu kesti. Bu fetihler sırasında kardeşi Şehzade Murat da kendisiyle beraberdi. Hatta Burgaz ve Çorlu bizzat Şehzade Murat tarafından fethedilmiştir. Bu Murat daha sonra Sultan 1. Murat Hüdavendigâr adıyla padişah oldu. Ne yazık ki sevgili dinleyiciler, 1358 yılında Süleyman Paşa bir av takip ederken attan düşerek vefat etti. Son nefesini verirken yazık dedi. Rabbim bana biraz daha ömür ihsan etmiş olsaydı bütün Rumeli'yi fethetmek arzusundayım dedi. Ondan sonra da vasiyet etti. Beni buraya defnedin. Arkadaşlarım bu ülkede dirensinler ve mezarımı düşmana çiğnetmesinler. Başta Lala Şahin Paşa olmak üzere Türk beyleri bu şanlı kumandanları Süleyman Paşa'yı Bolayır'a defnettiler ve mezarını düşmana çiğnetmediler. Rumeli'den çekilmemek için çaba gösterdiler, direndiler. Rumeli'yi adım adım savundular. Sonunda Rumeli bir Türk yurdu haline geldi.
Gençler ruh eriye yandan eski yerleri.
Tarihi senaryolar.
Sevgili dinleyiciler, 1853 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir ihtilaf çıktı. Buna makamat-ı mübareke, yani mübarek makamların kimin tarafından idare edileceği hususunda çıktığı için bu isim verilir. Mübarek yerler meselesi, mukaddes yerler meselesi ismi verilir. Malum Osmanlı Devleti'nde Ortodoks teba vardı, Katolik ve diğer mezheplerden olan teba vardı. Ruslar Ortodoks olanların himaye etmek ihtiyacı hissederlerdi. Bu vesileyle Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etme imkanı bulurlardı. İşte bu mukaddes yerler meselesi de bundan çıkmıştı. Yani Hristiyanlarca da mukaddes olan mekanların idaresini Ortodokslara verin. Osmanlı Devleti tabi bunu kabul etmedi. Ortalama bir çözüm buldu. Ne Katolikler ne Ortodokslar bu mukaddes yerlerin hizmetini Müslümanlar görecektir. Çünkü bu mukaddes yerler Müslümanlar için de mukaddestir. Bunun üzerine Rusya Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. İngiltere, Fransa ve İtalya Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya'ya karşı harbe girdi. Bu harbe Kırım Harbi adı verilir. Bu harp Tuna civarında ve Kafkasya'da cepheleri kuruldu ve kıyasıya mücadele edildi. Neticede Ruslar yenildi. Ancak tabi Osmanlı Devleti de bir savaş finansmanı yüzünden bir hayli zorluklara düştü ve ilk defa Avrupa'dan borç aldı. Şimdi bu harp esnasında bir hadise oldu sevgili dinleyiciler. 1853 yılının 30 Kasım'ında Karadeniz Donanması Başkumandanı Amiral Nahimov, Osman Paşa'nın kumandasında Sinop'ta yatmakta olan 12 parçalık bir Türk filosunu bastı. Rus filosunda 318, Türk filosunda 282 top vardı. Baskın tamamen muvaffak oldu. Bütün Türk filosu batırıldı. 2000 küsür Türk şehit oldu. 3 Türk subayı ve 125 er Ruslara esir düştü. Sinop şehri büyük hasara uğradı. Osman Paşa yaralandı ve esir edildi. 2000 Türk denizcisi yüzerek kurtuldu. Rusların kaybı 34 ölü ve 230 yaralıydı. Rus gemilerinin de çoğu ağır isabetler almıştı. Sinop limanında yatan 6 Türk ticaret gemisi de batırılmıştı. Sinop'ta 2500 ev oturulamayacak şekilde Rus bombardımanından zarar gördü ve halktan da ölenler oldu. Şimdi bazı tarih kaynaklarında zamanın sözü geçen kişisi Mustafa Reşit Paşa'nın eski gemilerden seçilmiş böyle bir filoyu Sinop'a göndermesinin diplomatik bir manevra olduğunu söylediler. Böylece tereddütler içinde bulunan İngiltere ve Fransa'yı Rusya'ya karşı harbe sokmak istediği iddia olundu. Gerçekten Sinop baskını Avrupa'nın liberal basınında Ruslara karşı ağır bir kampanya açılmasına vesile oldu. Ancak bu rivayetin ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. Aynı şey Amerikalıların da umumi efkara karşı savaşı haklı göstermek için Pearl Harbor'daki filolarını isteyerek Japon baskınına açık bıraktıkları söylenmiştir. Evet, aynı Sinop baskını gibi Pearl Harbor baskını da Amerikan tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Tarihe geçmiş, romanlara konu olmuş, filmlere konu olmuştur. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmasına bu baskın sebep oldu. Japonların Hawaii'deki Pearl Harbor limanında bekleyen Amerikan donanmasına yaptıkları baskın. Halbuki Pearl Harbor baskınında ilk ateş emrini verenler Japonlar değil, Amerikalılardı sevgili dinleyiciler. 1941 yılının 7 Aralık sabahı şafak sökmek üzereyken Amerikan donanmasına bağlı küçük bir mayın tarayıcısı Pearl Harbor limanında demirli duran Amerikan destroyerine telsizle mühim bir mesaj iletti. Meçhul bir denizaltı Pearl Harbor limanına yaklaşıyordu. Aradan 4 saat geçmişti ki Ward destroyerinin gözcüleri yeşil renkte iki kişilik minik bir denizaltının bir Amerikan ikmal gemisinin peşinden gittiğini haber verdiler. Ward'un kumandanı mürettebatına savaş düzenine geçmelerini emretti. Sonra da ateş diye bağırdı. 7 Aralık günü top sesleriyle başlamıştı ve ateşi açanlar Japonlar değil Amerikalılardı. 1 saat 10 dakika sonra Japonlar Pearl Harbor limanına geldiler. 353 Japon uçağı Pearl Harbor limanının altını üstüne getirdi. Amerikan donanmasının 19 gemisi batırıldı. 2335 denizci öldü. Bu batan gemi ve ölen denizci sayısı Sinop baskınındaki Osmanlı gemileri ve Osmanlı denizcilerin sayısına çok yakındır sevgili dinleyiciler. Pearl Harbor baskını sayesinde Amerika 2. Dünya Savaşı'na girmiş, Sinop baskını sayesinde de İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında Ruslara karşı savaşa girmiştir. Enteresan bir benzerlik değil mi?
Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, yakın zamana kadar, bilhassa Berlin'i ortadan ikiye ayıran utanç duvarının yıkılmasına kadar, Berlin'in doğusunda kalan ülkeler demir perde olarak adlandırılırdı. Demir perde ülkeleri dedi mi, başta Rusya olmak üzere, Rusya'nın nüfuz bölgesindeki bütün ülkeler bu demir perde ülkelerinden sayılırdı. Neden acaba bunlara demir perde denilmiş? Onun da enteresan bir hikayesi var. Soğuk harp başladıktan sonra, 2. Cihan Harbi'nden sonra Rusya ile onun peliklerinin Batı dünyası ile olan münasebetleri, bilhassa haberleşme ve ulaştırma bakımından bir takım zorluklar baş göstermişti. Onun üzerine İngiliz Başbakanı Sir Winston Churchill demir perde tabirini kullanmıştı. Burası bir demir perdedir, demir perde ülkeleridir. Yani buraya haberleşmeye gitmek gelmek zor manasına. Orayı zaten o hale getiren de Winston Churchill'di. O da ayrı bir mesele ama. Yani demir perdenin hem isim babası Winston Churchill'dir, hem de hakikaten oranın demir perde olmasının sebebi Winston Churchill'dir malum. Hitler yenilmek üzereyken İngiltere'ye bir haber gönderdi. Bana müsaade edin, Rusya'yı yeneyim, komünizmi ortadan kaldırayım, sonra bana ne yaparsanız yapın, mağlubiyeti kabul ediyorum diye. Churchill kabul etmedi. Malum İngiltere ile Rusya her zaman çok sıkı müttefik olmuşlardır. Burada da Churchill Rusya'yı kayırarak dünya tarihinde çok büyük felaketlerin müsebbibi oldu. Malum zamanın Rusya lideri Stalin bundan, İngiltere'nin desteğinden yüz bularak çok muazzam zulümler yaptı. Gerek kendi halkına, gerek Rusya'da bulunan azınlıklara, gerek diğer ülkelere. Neyse, yani Winston Churchill demir perdenin hem isim babası hem de gerçekten kurucusu. Fakat ilk kullanan demir perde kelimesini Winston Churchill değil, meşhur romancı Wells, Zaman Makinesi adlı romanıyla tanınan Wells, 1904 yılında Tanrıların Gıdası isminde bir eser yayınlamıştı. Bunun 3. cildinde ve 4. bölümünde hapse giren roman kahramanından bahsederken dış dünya ile arasında bir demir perdenin teşekkül ettiğini, dış dünya ile arasında bir demir perdenin girdiğini henüz idrak etmemekteydi diyordu. Demek ki haberleşilemeyen, gidilip gelinemeyen yerlerle arada demir perde olduğunu vehim etmek daha önce romancı Wells'in fikridir. Ancak bunu demir perde ülkeleri için ilk kullanan Winston Churchill olmuştur. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Vefik Paşa Paris'te sefirken İmparator 3. Napolyon'un arabasına benzer beyaz bir araba yaptırmıştı ve şehir içinde bu arabayla gezmeye başlamıştı. Bu gezintileri sırasında beyaz arabayı gören Parisliler İmparator geçiyor zannıyla kendisini selamlarlardı. Bunun üzerine Fransız hariciye yetkilileri tarafından arabayı değiştirmesi rica edildiği halde Ahmet Vefik Paşa oralı olmadı. Bunun üzerine mesele bizim hariciye nezaretine intikal etti. Babali'nin bu husustaki sualine de paşa, Fransız hariciye nazırı, kendi elçilerinin boğaz içinde padişahın kayığı gibi mükellef teknelerle dolaştığını görmüyor da benim arabamı mı görüyor dedi. Boğaz içinden o kayıklar kalkarsa Paris'ten de bu araba kalkacaktır cevabını verdi. Bir müddet sonra boğazdan Fransız sefaretinin kullandığı padişah kayığına benzer kayıklar kaldırıldı. Ahmet Vefik Paşa da arabasını siyaha boyattı. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da Zaman Tüneli bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.